Öteki Tarih Cilt 1, 6. Ayrım, Sayfa 80. Baba Ali Nümayişi. Sasun katliamlarından sonra Hınçaklar hükümeti hem kınamak hem de sıkıştırmak üzere 30 Eylül 1895 günü İstanbul'da bir gösteri düzenlediler. Kumkapı Ermeni Kilisesi'nde toplanan 4000'e yakın gösterici Baba Ali'ye doğru yürüyüşe geçti. Ermenilerin Baba Ali Nümayişi, Türklerin Ermeni patırtısı dedikleri bu yürüyüş tamamen sessiz olduğu halde Abdülhamit askerlerini yürüyüşçülerin üzerine sürdü. İlk ağızda 50 kadar Ermeni öldürüldü. Ardından medrese öğrencileri ve esnaf grupları Ermenilere saldırdı. 3 gün süren olaylarda 2000'e yakın kişinin katledilmesi üzerine büyük devletler ağırlıklarını koydular ve Abdülhamit 17 Ekim 1895'te ıslahat paketini kabul etmek zorunda kaldı. Kanlı bilançoya rağmen İmparatorluğun Hristiyan tebaasının iktidara ilk kez meydan okumaya cesaret etmesi ve bunun başını Hınçakların çekmesi parti için bir gurur kaynağı olmuştu. Ancak yapılan ıslahatların Ermenilerin önce özerkliği sonra da bağımsızlığıyla sonlanacağını düşünen Müslüman ahali ile büyük devletleri arkalarına alan Ermeni milliyetçiler arasında çatışmalar patlak verdi. Yerel yöneticilerin beceriksizliği sonunda çatışmalar katliama dönüştü. Ekim-Aralık 1895 döneminde Ermeni nüfusunun yoğun olduğu merkezlerde meydana gelen olaylarda büyük çoğunluğu gayrimüslim 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Trabzon'da Bahri Paşa suikastı. Bu olaylar arasında en önemlisi Trabzon'da yaşandı. O günlerde eski Van valisi Bahri Paşa İstanbul'a giderken birkaç günlüğüne Trabzon'da konaklamıştı. Van'daki uygulamaları yüzünden Ermeniler tarafından pek sevilmeyen Bahri Paşa ile ona eşlik eden Trabzon kumandanı Hamdi Paşa, İran konsolosu Mirza Razi Han ve posta telgraf baş müdürü Hacı Ömer Efendi'ye 3 Ekim 1895'te iki Ermeni genç tarafından başarısız bir suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlar Amelekanoğlu Karabet, Stepanoğlu Bogos, Arakeloğlu Sitrak ve Stefanoğlu Haçık olduğu tespit edilmişti. Haçık harisindeki sanıkların Vali Kadri Bey'in himmetiyle tutuklanmaktan kurtulmaları üstüne üstlük kaça kaçayın ertesi gün vilayet katibi Rahmi Efendi'nin katline karışması üzerine ortalık iyice gerginleşti. Birkaç gün sonra İstanbul olaylarında bir yakının öldüğünü duyan bir Ermeninin kaldığı hanın balkonundan olayları yatıştırmak için şehirde dolaşan Kadri Bey ve çevresindekilerin üzerine ateş açmasıyla fitil ateşlendi. Olayı duyan Müslüman ahali şehirdeki Hristiyan evlerini talan ederken Avusturya, İran, Fransa, İtalya, Rusya, Yunanistan, Belçika ve İspanya konsolosları olayların yatıştırılması için yerel yöneticilerle konuştular. Ama güvenlik güçleri olayları bastırmakta başarısız oldu. 7 Ekim'de kimliği belli olmayan biri tarafından bir Müslüman öldürülünce olaylar iyice çığırından çıktı. Öfkeli Müslüman Türk ahalinin saldırılarından kaçmak için Ermeniler konsolosluklara ve okullara sığındılar. Olayların zirveye çıktığı gün sadece Fransız konsolosluğundaki binasına ve bahçesine sığınanların sayısı 2-3 bin kişiydi. Vali Kadri Bey'in girişimleriyle ertesi gün ortalık sakinleşti ve dükkanlar açıldı. Ancak kısa süre sonra olaylar tekrar başladı. 10 Ekim'de hükümet sıkı yönetimi ilan etti ve 14 Ekim'de Trabzon Limanı'na Rus savaş gemisi Terestin gelmesiyle taraflar çatışmayı bırakmak zorunda kaldılar. Sarayın casusları kışkırtıyor. Britanya konsolosu Longworth raporunda Ermenileri kastederek silahsız ve bir haber durumdaki bu insanlar hemen hemen hiç karşı koymadan acıklı bir teslimiyet içinde can ve mallarını vermiştir. Ancak yine de kahramanca hareketleri de tümden yok değildi der. Trabzon'da pek çok sessiz ve savunmasız insanın bu şekilde yok edilmesini Asya Türkiye'sindeki seri olayların ilki olarak niteleyen Longworth'a göre olaylarda 298'i Trabzon merkezde olmak üzere civar kasaba ve köylerde parantez içinde Gümüşhane dahil toplam 507 Ermeni ölmüş, 5197 kişi göç etmiş, 1510 ev ve dükkan yağmalanmış, 320 ev ve dükkan yanmıştı. Türk tarafının kaybı ise 16 kişi olup Trabzon'da Müslümanlara ait 162 dükkan, Gümüşhane'de ise 70 dükkan yağmalanmıştı. Olaylarda 3 de Rum ölmüştü. sarayın casuslarının Müslüman halk arasında İngiltere'nin teşvikiyle Ermenilerin isyan edecekleri ve ani bir saldırıyla Müslümanları öldüreceklerine dair dedikodular yayması yüzünden olayların böyle kanlı hal aldığını düşünen konsolosa göre askerlerin karışmaması durumunda can kaybı bu kadar yüksek olmayabilirdi. Çünkü Türklerin büyük bir çoğunluğu komşularına karşı kötü tavır almakla tereddüt etmişti. Longworth'a göre olaylar yüzünden hiçbir Müslümanın tutuklanmaması da yönetimin yanlılığını düşündürüyordu. Ancak yönetim Ermenilere karşı da yumuşak davranmıştı. Çünkü tutuklanan 400 Ermeniden 35-40'ı hariç hemen serbest bırakılmıştı. Zeytun isyanı. Aynı günlerde erken dönem Ermeni milliyetçiliğinin önemli merkezlerinden biri Zeytun'da gerilim yüksekti. Toros Dağları silsilesi içerisinde Maraş'ın kuzeyinde yer alan Berit Dağı'nın güney eteklerinde kadim bir Ermeni yerleşim yeri olan Zeytun, Osmanlı tarihi boyunca defalarca isyan etmiş ama Zeytunlu Ermenilerin isyancı diye tanımlanmaları temel olarak Maraş bölgesine hakim olan toplumsal kültürle ilgiliydi. Müslüman Türklerin bile devletten hoşnut olmadığı bir düzende gayrimüslim tebaanın hoşnut olması beklenemezdi. Ancak Zeytunlular kendilerine göre başka bir gerekçeleri daha vardı. Ermeni sözlü tarihine göre hayvancılık, buğday, arpa, mısır ve pamuk tarımıyla geçinen Zeytunlular çok fakir bir bölgede yaşadıkları ve imkanları bulunmadığını ileri sürerek 4. Murat'tan parantez içinde 1612-1640 vergi muafiyeti istemişler ve bu istekleri kabul edilmemişti. Padişahın fermanına göre devlet Zeytun kasabasının yıllık vergisini 15.000 kuruş olarak tespit ederek başka hiçbir hükümdarın buna karışmamasını, Osmanlı memurlarının kasaba içinde bulunmamasını emretmiş. Ancak 1780'den itibaren merkez hükümet bu fermanın koşullarına uymamaya başlamıştı. İşte Zeytunlular devletle sorunu bundan sonra şiddetlenmeye yönelmiş, Zeytunlular da her yeni vergi salınışında, her yeni baskıda ayaklanmışlardı. 1860'da Lübnan'da patlak veren Marino isyanından sonra Fransa'nın baskılarıyla Lübnan'a özellik verilince kendilerine de özellik verilmesi için ayaklanmışlardı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Zeytunluların büyük devletlerin desteğine güvenerek isyan hazırlığı içinde olduğu istihbaratını alan Halep valisi Kamil Paşa ve komutanlarından Veysi Paşa'nın 200 kişiyi tutuklaması ve kocaları dağa çıkan 8 Ermeni kadını da Halepçe'ye götürmesi üzerine ayaklanmışlardı. Zeytunlular 1895 sonbaharında yine harekete geçeceklerdi. İddialara göre Hınçak komitacılarının çalışmaları sonucunda civar vilayetlerdeki Ermenilerin de katılmasıyla isyancıların sayısı 15 bine ulaşmış, hükümet Zeytun'a 11 tabur piyade, 100 süvari, 4 dağ topu getirmiş, Adana Sis'te 4 redif taburu, İskenderun'da ise bir cebel, dağ taburu yedek tutulmuştu. Kuşatma sürerken müzakerelere memur edilen Halep'teki Rus, parantez içinde Almanya ve Avusturya'yı temsilen İtalyan, Fransız ve İngiliz konsolosları 11 Ocak 1896'da Zeytun'a gelmişlerdi. Sonunda konsolosların verdiği rapor İstanbul'da etkili oldu. Olaylardan sorumlu tutulan Maraş bölgesi komutanı Remzi Paşa, azledilerek yerine Halep Nizamiye Fırkası kumandanı Ethem Paşa getirildi. Uzun müzakerelerden sonra 11 Şubat 1896 tarihinde taraflar arasında bir barış anlaşması imzalandı. İsyancıların lideri Baron Ağası ile 4 arkadaşı anlaşma uyarınca masrafları hükümetçe karşılanmak üzere 23 Mart 1896 tarihinde Mersin'den Linz'den Messegaris adlı bir gemiyle Marsilya'ya gönderildiler ve olaylar geçici süre içinde olsa yatıştı. Osmanlı Bankası baskını. Sayfa Zeytun'da kapanmıştı ama İstanbul'da hala açıktı. 26 Ağustos 1896 günü Galata'daki Osmanlı Bankası Genel Müdürlük binası altı taşnak Sünyun militanı tarafından basıldı. Baskında 75 militan görev alacaktı ama randevuya ancak 31 kişi gelmişti. Bunların altısı öncü kuvvet olarak seçilmişti. Baskını planlayan 6 kişiden 4'ü, parantez içinde Kota'da Ermengor olan Karakin Pastırmacıyan, Halk Tiryakiyan, Sarkıs Serens ve Levon Novroz idi. Önce güçler kapıdaki iki nöbetçiyi öldürmüşler, ikisini yaralamışlar. Yanlarında getirdikleri bomba ile dinamit lokumları sayesinde kendilerine katılanlarla birlikte binayı kontrol altına almışlardı. Zaptiye ve ordu birlikleri kısa süre sonra binayı ablukaya aldılar. Karşılıklı ateş sırasında her iki taraftan da ölümler ve yaralanmalar oldu. Eylemciler olayı kamuoyuna şöyle açıklıyorlardı. Biz Türk baskısına karşı doğrudan doğruya şikayette bulunduk. Fakat haklı olan şikayetlerimiz sistemli bir surette reddolundu. Sultanahmet de bize kanlı intikamıyla karşılık verdi. Avrupa bu korkunç cinayeti gördü ve sustu. Yalnız celladın elinden tutmakla kalmadı. Bizi alçakçasına boyun eğmeye zorladı. Şikayetlerimizin sesini kanımızın içinde boğmaya çalışarak milli şerefimizi ölünceye kadar yaraladılar. İnsani haklarımızı bizden esirgemek suretiyle bizi aşağıladılar. Kanımızla takdis olunmuş, işlenmiş isteklerimizle şimdi gözlerimizin önünde kara bir hayat gibi dikilmiş olan kutsal öç düşüncesi de birleşiyor. Avrupa bize ölüm getiren duygusuzluğuyla hak kuvvetli olanındır dedi. Biz güçsüzlerde sultanın artık dayanamadığımız boyunduruğunu parçalamak için bilgi yollarına başvurarak bütün vasıtaları araştırmaya zorlandık. Diplomasi oyunlarının zamanı artık geçti. Yüz binlerce şehidimiz döktüğü kanlar kurtuluş ve hürriyet istemek için bize hak veriyor. Düşmanlarımızın yaydıkları uydurma söylentilere rağmen biz ancak gerekli olanı istedik ve şimdi de istiyoruz. Yani bir Ermenistan için altı devlet tarafından seçilecek aslı ve milleti Avrupalı bir büyük komiser. İki, valilerin, mutasarrıfların, kaymakamların bu büyük komiser tarafından onaylanması. Üç, Avrupalı subayların kumanda ve idaresi altında yerli milletlerden gönüllü jandarma polis teşkilatının kurulması. Dört, Avrupa sistemine göre adli ıslahat. Beş, din, öğretim, eğitim ve basın hürriyeti. Altı, memleketin gelirlerinden üçte birinin mahalle ihtiyaçlara ayrılması. Yedi, geçmiş vergilerin kayıtlarının silinmesi. Sekiz, son olayların sebep olduğu zararların karşılanması için 5 yıl vergi alınmaması ve sonraki 5 yılda ancak hükümete ait vergilerin alınması. Dokuz, Ermenilerden gasp edilmiş olan malların derhal asıl sahiplerine verilmesi. On, bütün Ermeni göçmenlerinin serbestçe yerlerine dönebilmeleri. 11. Ermeni siyasi suçluları hakkında genel af ilanı. 12. Yukarıdaki maddelerin uygulanmasını gözetmek üzere Avrupa Devleti temsilcilerinden geçici bir komisyon kurularak bu komisyonun Ermenistan'ın başlıca şehirlerinden birisinde oturtulması. Bildiri şöyle bitiyordu. Tekrar ediyoruz. Gayemize varmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu konuda kendimizi her türlü sorumluluktan uzak tutuyoruz. Bu karışıklıklar sırasında yerli ve yabancılardan kurban gideceklerin kaybına şimdiden acıyoruz. Bu felaket önünde üzgünüz. Ancak umutsuzluğun yasın anlamı yoktur. Biz öleceğiz. Bunu biliyoruz. Fakat Ermenilerin kemiklerine kadar işlemiş olan ihtilal, insani haklarımızı almadıkça, son Ermeni hayatta kaldıkça padişahların tahtını tehdide devam edecektir. Taraflar birbirlerine alt edemeyeceklerini anlayınca görüşmeler başladı. Arabuluculu Osmanlı Bankası Müdürü Sir Egor Vincent ile Rus Seferatı baş tercümanı Maksimov yapıyordu. Saray eylemcilerinin taleplerini kabul etmedi. Fakat işgalin sonlandırılması karşılığında işgale katılanların yurt dışına gönderilmesine razı oldu. Aynı gece anlaşma sağlandı ve sağ kalan 17 kişi, parantez içinde Ermeni tarafına göre kahraman, Rusya temsilcisi Maksimov'a göre devrimci, Türk tarafına göre haydut, Grondine adlı Fransız gemisiyle Marsilya'ya gönderildiler. Softalar ve serseriler iş başında. Resmi tarihçiler hikayeyi burada bitirirler. Halbuki bunlar olurken şehirde kan gövdeyi götürmeye başlamıştı. Softalardan, serserilerden, parantez içinde ipsiz takımından ve hamallık tekelini ellerinde bulunduran Ermeni hamallarla aralarında büyük rekabet bulunan Kürt kümülük hamalları ile Kasımpaşa'daki Bahriye neferlerinden oluşan gruplar sokaklarda rastladıkları Ermenileri sopalarla öldürmüşler. İşgalciler gemiye bindirildikten sonra da Ermenilere saldırmaya devam etmişlerdi. Olaylara tanık olan Selanik Demiryolu Müdürü Alexis Bey'in bir mektubuna bakılırsa ilk gece Beyoğlu Caddesi'nde ortalama 15-18 cesetle yüklü 27 araba geçmişti. Bu hesapla o gece 400 kadar Ermeni öldürülmüş olmalıydı. Bu anlatımı doğrulayan Reşet Ekrem Koçu'ya göre ise olayın sorumlusu Ermenilerdi. Fakat bir taraftan da ahali arasında şiddetli müsaademeler başlamıştır. Bilhassa Ermenilerin vazife gören askerlere taarruz etmesi, sadrazama kurşun atılması ve Ermeni evlerinin pencereleriyle balkonlarından asker ile ahali üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırılması artık halka zapt edilemez bir hale getirmiş ve netice olarak Avrupa'daki Rum Ermenilerin tertip ettikleri facia birçok İstanbul Ermenisinin hayatına mal olmuştur. Hatta maktullerin yük arabalarıyla taşındığından bahsedilir. Tabii Müslümanlardan da ölen ve yaralanlar az değildir. Suç aleti, tornadan çıkmış sopalar. 30 saat süren ve 27 Ağustos akşamı bıçakla kesilmiş gibi durulan olaylar, Zaptiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa'nın Ermeni Fesadı ve Esbabu Ledüniyatı başlığını verdiği raporunda her ne kadar bu açıklıkla anlatılmasa da satır aralarından şehirde parantez içinde özellikle Beyoğlu, Kasımpaşa ve Hasköy'de bir Ermeni avı başladığını anlatıyordu. Nazım Paşa'ya göre avı tetikleyen Ermenilerin evlerinden Müslümanlara atılan bombalar idi. Bilanço ise Müslüman Türk tarafından 40 ölü, 72 yaralı, Ermeni tarafından 1015 ölü, 116 yaralıydı. Ermenilerin zaptiye ve Müslüman halka saldırmaya cesaret etmesinin güçlüğü bir yana, ölü sayıları arasındaki dengesizlik olayın oluş şeklini ele veriyordu. Dahası raporda ahalinin elindeki sopalar ifadesi iki kez geçiyordu. Bu sopalar yıllar sonra teşkilatı mahsus aridelerinden Hüsamettin Ertürk'ün anılarında da ortaya çıkacaktı. Ertürk'e göre Yıldız Sarayı'nda Batılı ülkelerin temsilcileriyle görüşen Abdülhamit, misafirlerini ikinci bir odaya geçirmiş ve odaya istif edilmiş sopaları göstererek kendilerine şunu da anlatınız ki tebaam da bu sopalarla müdafaa-i nefiste bulunmuştur. Bu değnekler bizim ormanlarımızdan tedarik edilmiştir demişti. Olaylar başladığında Ermeni tahriki, dış düşmanların kışkırtması, Müslümanların kaçınılmaz tepkisi gibi terimlerle olaya yaklaşan yabancı gazeteler, parantez içinde örneğin The Times, bilanço ortaya çıktığında dilini değiştirecekti. Katliamlarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise önce 2-3 bin arası, sonra 5 bin, sonra 6 bin mertebesine çıkacaktı. Olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuklanan 300 Müslümanın yargılanması Ekim ayının sonuna kadar sürmüş. Sonunda İngiliz seferatı görevlilerinin gözleri önünde iki Ermeni'yi öldüren bir grup asker bile beraat ettirilmişti. Bu durumda Batılı temsilcilerin tepkisine neden olmuştu. 1896'nın Aralık ayında Abdülhamit'in bu ve benzeri olaylara karışanlara parantez içinde Müslüman, gayrimüslim hepsini af ilan etti ve ölüm cezasına çarptırılanlar ile kışkırtıcılar dışındakiler serbest bırakıldı. Ancak Osmanlı Bankası'nda çalışan Ermeni memurların Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs gibi uzak şubelere tayin edilmeleri, Trabzon'da on binlerce kişinin Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmeleri ortamın artık Ermeniler için güvenli bir yer olmadığının göstergesiydi. Ancak 20 yıl sonra yaşanacakların yanında bu olaylar sıradan kalacaktı. Özet kaynakça. Hans Lukas Kayser, Iskalanmış Barış, İletişim Yayınları 2005, Sami Odal, Saadettin Paşa'nın Anıları, Ermeni-Kürt Olayları, Van 1896, Remzi Kitabevi 2003, Ahmet Halaçoğlu, İngiliz Konsolosu Lombard'a göre, Trabzon Vilayeti 1892-1898, sayfa 881-909, Ermenian Pontus, yayını hazırlayan Richard G. Havanisan Mazda Publication 2009 Etem Eldem 26 Ağustos 1896 Banka Vakası ve 1896 Ermeni Olayları İmparatorluğu Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları Konferansı 23-25 Eylül 2005 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları sayfa 125-152 Osmanlı Bankası Armengoro'nun Anıları yayın hazırlayan Ragıp Zarakoğlu, Belge Yayınları 2009. Abdülhamit'e bombalı saldırı. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında sosyal, ekonomik ve siyasi haritanın radikal değişiklikler geçirdiği bir çağda 1878'den beri ülkeyi otokratik bir baskı rejimiyle yöneten 2. Abdülhamit'e normal yollardan muhalif edemeyenler 21 Temmuz 1905'te Yıldız Camii'nden çıkarken bir bombalı saldırı düzenlediler. Tarihe bomba olayı diye geçen suikastın ayrıntıları dönemin sansür uygulamaları nedeniyle ancak 1909'da ortaya çıkmıştı. O günden bu yana hikayeye yeni bir şeyler eklenmedi. Olay aşağı yukarı şöyle gelişti. Abdülhamit kuruntulu bir padişah olduğu için cuma namazlarını Yıldız Sarayı'nın kapısından 300-400 metre uzaklıktaki Yıldız Camii'nde kılardı. Dönemin tanıklarına göre yolun iki tarafına padişahın muhafızları, süvar ve piyade hassı askeri iki sıra dizilir, Mızaka-i Humayun Marşı Sultaniye'yi çalar, devletin ileri gelenleri ve komutanlar bu törende hazır bulunurlardı. Belirli ve alışılmış kişilerden başka kimse cuma namazı için padişahla beraber camiye giremezdi. Her tarafta bendeler, hafiyeler, sivil polisler bulunurdu. 26 ölü 58 yaralı. İşte 21 Temmuz 1905 günü yine böyle bir törende İstanbul'un her yerinden duyulan korkunç bir patlama oldu. İnsan ve hayvan cesetlerinin kanlı parçaları taşlar ve topraklar etrafa savruldu. Sonradan anlaşıldığına göre 26 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmış, 20 at ve 17 araba parçalanmış, cami hasar görmüş ancak Abdülhamit sağ ve salimdi. Rivayete göre patlamadan sonra evhamı ile tanınan Abdülhamit kendini kontrol etmeyi başararak sadece ne var ne oldu diye sormakla yetinmiş, ardından kılıç çekerek avluya doluşan süvari birliğine korkmayın, korkmayın dedikten sonra saltanat arabasına atlayıp dizginleri bizzat eline alarak oradan süratle ayrılmıştı. Tören dairesinin önünden geçerken elçiler tarafından selamlanan Abdülhamit her cuma olduğu gibi o günde Çit Köşkü'nde elçileri kabul etmiş, o gün ve ertesi gün kendisine geçmiş olsun diyenlerle ilgilenecekti. Parantez içinde ancak daha sonra sarayın etrafına yeni ve daha güçlü duvarlar yapılacaktı. 148 kilo patlayıcı ve yeraltı tünelleri. Olayı soruşturmak üzere bir komisyon kurulmuş, yolda bulunan bir lastik parçasının izi sürülerek arabanın markası tespit edilmişti. Markadan kalkarak arabayı arabadan da suikastçilere ulaşılmıştı. Daha sonra şehrin çeşitli semtlerine baskınlar yapılmış, iddialara göre değişik mekanlarda depolanmış 148 kilo milinit adlı patlayıcı malzeme ile Osmanlı Bankası ve Galata Köprüsü'nü uçurmak üzere kazılmış yeraltı tünelleri bulunmuştu. Daha sonra ortaya çıkmıştı ki suikastı düzenleyen çekirdek ekip Taşnak Sunyu'nun 3 kurucu üyesinden biri olan Tiflisli Hristofor Mikayelyan, parantez içinde kod adı Samuel Fine ve kızı olarak tanıtılan Rubina Areşyan, parantez içinde kod adı Rubina Fine ile Rusya Ermenilerinden Mardi Ros Makaryat'tan kod adı Safo meydana gelmişti. Beyoğlu'ndaki Moraviç apartmanında bir daire kiralayan suikast timi, Belçika'da da pek çok bombalama olayına karışmış gedikli anarşist Charles Edward Jorist ve eşi Anna ile temasa geçmişti. Cehennem makinesi. Suikast Viyana yapımı cehennem makinesi denen saati bir bomba ile gerçekleştirilecekti. Titiz gözlemler sonucu Abdülhamid'in namazından sonra caminin binek taşından arabasına 1 dakika 40 saniyede bazı kaynaklara göre 2 dakika 40 saniyede geldiği saptanmıştı. Ardından 100 kilo ağırlığındaki demir çelik parçacıklarından oluşan bombayı taşımak için Viyana'daki Nesseldorfer araba fabrikasına şık bir fayton tasarımı hazırlatmışlardı. Suikastçılar bu tasarıma uygun olarak imal ettirdikleri parçaları İstanbul'a getirmişler, Şişli'deki bir ahırda monte etmişlerdi. Faytonu çektirmek için dönemin ünlü orta oyuncusu Kel Hasan'dan iki doğru at satın almışlardı. Ekibin başındaki Hristofor Mikayelyan bombayı hazırlama aşamasında Bulgaristan'da öldüğü için suikast ekibi Mardiros Makaryan, Rubina Areşyan ve daha önce Osmanlı Bankası baskınına katılmış olan Samatyalı arabacı Zareh Haçiyan'dan oluştu. Dipnot. Suikaste katılan Ermenilerin adı her kaynakta farklı veriliyor. Sonunda okurlarımdan Sevan Değirmenciyan'ın o dönemde kaleme alınmış Ermeni kaynaklarından bana aktardığı isimlerin daha doğru olduğu kanısına vardım ve onları kullandım. Ekip Abdülhamit'i beklemek üzere Yıldız Sarayı'nın Saat Kulesi'nin parantez içinde 1890 yılında Ermeni mimar Sarkis Balyan tarafından yapılmıştı. Altındaki yerleri almışlardı. Bombanın tam zamanında patlaması için uygun bir düzenek hazırlanmıştı. Ancak başta belirttiğim gibi 26 kişi ölü, 58 yaralıya rağmen Abdülhamit'in kılına zarar gelmemişti. Başarısızlığın nedeni. Peki, suikast neden başarısız olmuştu? Olayın en yakın tanıklarına göre, Voz Paşa'nın anlattıklarına göre, Abdülhamit önce Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile ayaküstü sohbet etmiş, ardından da İstanbul'u Amire, Parantez içinde saray ahırı müdürüne bir dahaki selamlık törenine kadar arabası için yeni atlar temin edilmesini emretmişti. Dönemin tanıklarından Abdullah Bedevi, parantez içinde Kur'an ise Harbiye Mektebi'nde kurulan İhtilalci Askerler Cemiyeti'nden Kırşehirli Rıza adlı bir öğrencinin Abdülhamid'e dilekçe vermesi yüzünden Abdülhamid'in birkaç dakika geciktiğini iddia etmişti. Hangi iddia doğrudur bilinmez ama anlaşılan bu 2-3 konuşmanın neden olduğu birkaç dakikalık gecikme Abdülhamid'in hayatını kurtarmıştı. Olayın arkasında sadece Ermeni komitacılar değil İttihatçıların da olduğu iddia edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1907'de Paris'te yapılan 2. kongresinde Abdülhamid'i yıkmak için İttihatçılarla Taşnakların ittifak yaptığı bugün bilinmekte. 1908'de Abdülhamid'e meşruiyetin ikinci kez ilan ettirilmesi de bu ittifakın sonucuydu. Ancak suikasta katılması yönünde davet alan İttihatçı Ahmet Rıza'nın bu teklifi şiddetle reddetti ve bağımsız bir Ermeni devleti yararına hedefe doğru giden bir partiyi kınadığı da biliniyor. Bir lahzayı teahhür. Sadece İttihatçılar değil, istibdat yönetimine karşı olan başkaları da bomba olayını onaylamışlardı. Örneğin Abdülhamid'in siyasi muarızlarından Tevfik Fikret, parantez içinde İttihatçı değildi, 1908'den sonra yayımlanabilen ünlü Bir Lahzayı Taahhür, parantez içinde Bir Anlık Gecikme adlı şiirinde günümüz Türkçesiyle, silkip yüzyılların boyunlarındaki ilmiklerini en çetin, bir uykudan uyandırır milleti dehşetin. Ey şanlı avcı, bu tuzağını boşuna kurmadın. Attım fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. Bir kavmi çiğnemekle bir gün eğlenen alçak, bir anlık gecikmeye borçlu bu keyfini, diyerek suikastın başarısızlıkla sonuçlanmasından duyduğu büyük üzüntüyü dile getirmişti. Tarihçi Ahmet Refik Altınay, parantez içinde ki o da iddiatçı değildi, olayı anlatırken Osmanlı milletini Abdülhamid'in zulmünden kurtarmak için bu kahramanca hareketin Ermeni vatandaşlarımız tarafından icra olunduğu anlaşıldı demişti. 1909'daki 31 Mart olayından sonra Yıldız Sarayı'nda ele geçirilen belgeler arasında bomba olayına dair jurnallerle birlikte Ermenilerin verdiği jurnaller de vardı. Hatta o sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra sefaretinde 3. sekreter olan Esat parantez içinde Paker Bey anılarında Abdülhamid'in kendisine hazırlanan suikasttan haberdar olduğunu, bu konudaki istihbaratı Londra sefiri Kostaki Muzuriz Paşa'dan, Muzuriz Paşa'nın da bir Ermeni'den almış olduğunu yazmıştı. Kısaca bomba olayına Türklerin veya Ermenilerin yaklaşımı tek tip değildi. Belçika'nın baskısı. Olayı soruşturmak üzere kurulan komisyon yüzlerce tanık dinledi, binlerce sayfa fezleke tuttu. Suikastçıların bir bölümü ölmüş, bir bölümü yurt dışına kaçmıştı. Planlar hakkında her türlü bilgiye sahip olduğu sanılan Hacı Nişan Minayan adlı komitacı konuşmak için bileklerini tenekeyle keserek intihar etmişti. Mahkemenin karar vermesinden bir gün önce yani 17 Aralık 1905 günü Belçika hükümeti Osmanlı İmparatorluğu'na bir nota verdi. İstanbul Belçika'nın notasına kulak asmadı ve jürisi 18 Aralık 1905 günü idama, diğer sanıkları da hapse mahkum etti. Ama Belçika olayın peşini bırakmadı. Baskının nasıl sonuçlandığını Abdülhamid'in Mabey'in başkatibi Tahsin Paşa'nın anılarından okuyalım. Bir gece Brüksel'den Yıldız'a bir telgraf geldi. Bu telgrafta jürisin affı dileniyordu. Telgraf rica ve tehdit ile karışık bir ifadeyle yazılmıştı. Jüris hapishanede hücresinden saraya getirildi. Padişahla bilvasıta, parantez içinde aracısız görüştü. Ermeni komiteleri aleyhine çalışmak ve bunların durumları, hareketleri hakkında bilgi vermek üzere para karşılığında Sultanahmet'in hizmetine girdi. 500 altın yolluk bağışlanarak Sirkeci'den trene bindirildi ve gitti. Sultanahmet'i ortadan kaldırmak için görev kabul etmiş olan jurist, çok geçmeden Sultanahmet'in hafiyeliğini alarak Avrupa'ya döndü ve hayli hizmet etti. Abdülhamid'in suikastçılara karşı tavrı ilginçti ancak tanıdıktı. 33 yıllık iktidarının yaklaşık 30 yılında muhaliflerine göz açtırmayan Abdülhamid, dönemin siyasi nedenlerle asılan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmemişti. İdam cezaları hapse, hapis cezaları ise çoğunlukla sürgüne çevrilmişti. Sürgündeki muhaliflere uslu durmaları karşılığında maaş verilmesi ise hiç de nadir olay değildi. Özet kaynakça. Sir Henry Fevvot Türkiye Anaları Osmanlı Bahriyesi'nde 40 yıl 1869-1909. Çevren Fahri Çöker. Milliyet Yayınları 1976. Tahsin Paşa Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları. Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi 1931. Alpay Kabacalı Tanzimat'tan 12 Mart'a Türkiye'de Siyasal Cinayetler. Gürel Yayınları 2007. Necdet Sakaoğlu Bomba Olayı Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Cilt 2. Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını 1994 sayfa 294-295 Vahdettin Ergin Sultan II. Abdülhamid'e düzenlenen Ermeni suikastı ve bu sebeple Belçika'da yaşanan diplomatik kriz belleten sayfa 225 Ağustos 1995 sayfa 413-428. 1908 devrim miydi, darbe miydi? İkinci Abdülhamid'i alaşağı etmeye karar veren Müslüman Türklerin, parantez içindeki ki Batı basını onlara Jön Türkler diyordu, ilk hücresi İshak Sukuti, Mehmet Reşit, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Hüseyin Zade Ali tarafından Fransız devriminin 100. yıl dönümünü kutlandığı 1889 yılının Mayıs ayında İstanbul'da Mektebi Tıbbiye-i Askeriye'de kurulmuştu. İlk adı İttihat-ı Osmanlı olan bu gizli cemiyetin hedefi, halkın temel hak ve özgürlüklerini gasp eden istibdat yönetimini sonlandırmak ve imparatorluğun dağılmasının önüne geçmekti. İttihat-ı Osmani ve Avrupa'da faaliyet gösteren diğer muhalifler 1889-1895 arasındaki bir tarihte Osmanlı Terakki ve İhtiyaç Cemiyeti adı altında birleştiler. Kısa süresinde Paris, Cenevre, Selanik, Kahire, Londra, Napoli gibi merkezlerde şubeler açan örgüt önceleri Mizan, Meşveret, Osmanlı, Kanun-ı Esai, Basire-i Şark, Hak, İçtihat gibi yayın organları aracılığıyla sadece fikir faaliyetlerinde bulundu. 1902'de Abdülhamid'e muhalif güçlerin Paris'te gerçekleştirdiği 1. Jön Türk Kongresi'ne tüm Osmanlı halklarını temsilen 60-70 kişi katıldı. İngiliz tipi liberalizme yakın duran Prens Sebahattin kongre başkanı seçildi. Ermeni Oharayan ve Rum statüs ise yardımcılıklara getirildi. Ama kongre başarıya ulaşamadı ve Prens Sebahattin'in grubu Teşebbüsü Şahsi ve Adimi Merkeziyet Cemiyeti adında bağımsız örgütlenmeye gittiler. 6. ayrımın sonu sayfa 95.